Ayrım 10. El Greco'ya mektup. Nikos Kazantzakis. Sayfa 130. 14. İrlandalı kız. Ama ben henüz tam olarak tatmin olmuş değildim. Tuttuğum yol hoşuma gidiyordu ama sonuna kadar gitmek istiyordum. O yıl Castro'ya İrlandalı bir kız gelmiş, İngilizce dersi veriyordu. Öğrenme isteği her zaman beni yakmıştır. Dil öğrenip İngilizce bildiriler yazabileyim ve Yunanistan dışındaki insanları da aydınlatayım diye bu öğretmeni tuttum. Başkalarını niçin karanlıkta bırakacaktık? Bunun için var gücümle İngilizceye yüklenmeye başladım. Tuhaf, büyülü bir dünya. İrlandalı kızla lirik İngiliz şiirinin içinde gezinmeye başlamıştım. Ne hoş şeydi bu. Seslilerle sessizler kuş olmuş cıvıldıyordu. Akşam geç vakte kadar onun evinde kalırdım. Musikiden söz eder, şiirler okurduk. Aramızdaki hava alevleniyordu. O ayakta durmuş, omzumun üzerinden Keats'in, Byron'ın mısralarını izlerken koltuk altlarından çıkan sıcak, ekşi kokuyu soluyordum. Beynim bulanıyor, Keats ile Byron yok oluyor ve küçük odanın içinde biri pantolon, öteki etek giymiş, huzursuz iki hayvan kalıyordu. Artık liseyi bitirmiş olduğum için Atina'ya gidip üniversiteye yazılmayı tasarlamaktaydım. Kim bilir, bu mavi gözlü, biraz kamburcu ama gevrek, İrlandalı çoban kızını bir daha görebilecek miydim? Ayrılma zamanı yaklaştıkça huysuzlanıyordum. Ballanmış, olgun bir inciri görürüz, aç ve susuzuzdur. İstekle elimizi uzatır, onu soyarız ve ağzımız sulanır. Bu İrlandalı kıza da aynı şekilde boğa gibi bakıyor, kafamda incir gibi soyuyordum. Bir Eylül günü kararımı verdim. Psiloritis'e çıkar mıyız? Oradan bütün Girit görünür. Tepede bir de küçük kilise vardır. Orada geceleriz. Ben de sana veda ederim. Kulakları kızardı ama kabul etti. Bu gezintide ne derin bir sır ve ne sabırsızlık, nasıl bir haz vardı. Balayı yolculukları böyle olsa gerek. Geceleyin yola çıktık. Ay tepemizde gerçekten bal damlatıyordu. Hayatımda bir daha böyle bir mehtap görmedim. Bana daima üzgün bir yüz gibi görünen şey o gece gülüyor, bize çapkınca bakıyor, bizimle birlikte doğudan batıya doğru ilerliyor, açık gömleklerimizden boyunlarımıza, göğüs ve karınlarımıza kadar iniyordu. Konuşmuyorduk. Bedenlerimizin yan yana meydana getirdiği eksiksiz ve tam uyuşmayı sözlerle bozmak istemiyorduk. Ara sıra dar bir patikada kalçalarımız birbirine değiyor ama biz hemen birbirimizden ayrılıyorduk. Sanki dayanılmaz bir ihtirası küçük sevinçlerle harcamak istemiyorduk. Onu büyük an için tam olarak saklıyor, iki dost gibi değil, barışmaz iki düşman gibi soluyarak hızla ilerliyor ve göğüs göğüse kapışacağımız alana doğru koşuyorduk. O ana kadar ağzımızdan aşikane tek bir söz çıkmamıştı. Şimdi de bu gezintide hiçbir şeye karar vermiş değildik. Ama ikimiz de nereye ve niçin gittiğimizden emindik ve acele ediyorduk. Hatta bana öyle geldi ki onun benden fazla acelesi vardı. Psiloritis'in eteğindeki bir köyde sabahladık. Yorulmuştuk, gidip papazın evinde konakladık. Arkadaşımın uzak yemyeşil bir adada papaz kızı olduğunu, Psiloritis'in tepesinden bütün Girit'i görmek istediğini söyledim. Papazın karısı geldi, sofra kurdu, yedik, kanepede oturduk, ince bir sohbete giriştik. Önce büyük devletlerden, İngiltere'den, Fransa'dan, Amerika'dan, Moskov'dan konuştuk. Sonra bağlarla zeytin ağaçlarından söz ettik. Sonra papaz da ortodoks olan ve ne yaparlarsa yapsınlar frenkleşmeyen İsa'dan söz etti. Kızın babası yanımızda olsaydı bahse girerim ki bir gecede onu ortodoks yapardı. Ama mavi gözlerin uykusu vardı. Papaz karısına işaret etti. Kıza yatak yap da hanım uyusun. Kadındır, uykusu gelir. Bana döndü. Ama sen erkeksin, koca Giritli. Giritlilerin gündüz uyumaları ayıptır. Gel gidelim de sana bağımı göstereyim. Henüz koparılmamış birkaç salkım var, yiyelim onları. Uyku ve yorgunluktan bitkindim ama ne yapabilirdim? Giritliydim, Girit'i utandırmamam gerekirdi. Bağa gittik, arta kalmış salkımları yedik, köyde bir tur attık, avlularda kazanlar kaynıyor, cibre çıkarılıyordu. Biraz uzo içtik, henüz sıcaktı uzolar, akşama doğru ikimiz de sendeleyerek kol kola eve geldik. İrlandalı kız uyanmış, papazın karısı bir tavuk kesmişti. Tekrar yemek yedik. Papaz, bu akşam konuşmak yok dedi, uyuyun sizi gece yarısı uyandıracak, kaybolmamanız için çobanımı yanınıza rehber olarak vereceğim. Avluya çıktık, gökyüzüne baktı. Memnun bir halde içeri döndü. Şansınız var dedi. Yarın gün çok güzel olacak. Haydi, Tanrı'nın duası üzerinizde olsun. İyi geceler. Gece yarısına doğru papaz beyni bacağımdan yakalayarak uyandırdı. Tepesinde bakır bir tepsiye vurarak kızı da uyandırdı. Avluda kıvırcık saçlı, vahşi bakışlı bir çoban çocuğu bizi bekliyordu. Tek eve yağ kokmaktaydı. Haydin dedi çoban, değneğini kaldırdı. Ayaklarınızı oynatın da güneş doğarken bir tepeyi bulmuş olalım. Ay hala sevimli, sırf baldanmış gibi gök kubbenin ortasında duruyordu. Hava soğuktu, paltolarımıza sarındık. İrlandalı kızın küçük burnu beyazlanmıştı ama dudakları kıpkırmızıydı. Onları görmemek için başımı çevirdim. Vahşi bir bağ. Bağlarla zeytinlikleri, sonra meşelerle yaban servilerini ardımızda bıraktık, taşlık kısma geldik. Pabuçlarımızda çivi yoktu sanki, kayıyorduk. İrlandalı kız 2-3 kere yere yuvarlandı, kendi kendine kalktı. Artık üşümüyorduk. Ter bedenlerimizi ıslatıyor, solumamak için dudaklarımızı sıkıyor, konuşmadan ilerliyorduk. Önde çoban çocuğu, ortada İrlandalı kız, en arkada da ben. Gökyüzü ağarıp ışıldamaya başladı, taşlar parladı, ilk atmacalar mavimsi, siyah gökte sallandı ve artık zirveye ayak bastığımız zaman o nar gibi kızarıyordu. Ama uzakta, çepeçevre hiçbir şeyi göremedim. Karayla denizi koyu bir sis örtüyordu. Girit'in bütün bedeni örtülüydü. Korkunç bir soğuk vardı, titriyorduk, küçük kilisenin kapısını ittik, içeri girdik. Bu arada çoban çocuğu çevreyi dolaşıyor, yakmak üzere dal budak arıyordu. Kuru taştan yapılmış küçük kilisede İrlandalı kızla yalnız kaldık. Gösterişsiz tapınma yerinden İsa ile Kutsal Bakire bize bakıyorlardı. Ama biz onlara bakmıyorduk. İçimizde İsa ile bakireliğin karşıtı olan şeytanlar uyanmıştı. Elimi uzattım, İrlandalı kızı ensesinden tuttum. O da uysalca eğildi, bunu bekliyordu. Taşların üstüne yuvarlandık. Kendimi kaybettim. Siyah bir tuzak açılıp beni yuttu. Gözlerimi açtığım zaman İsa'nın tapınak yerinden kızgın kızgın bana baktığını gördüm. Sağ elindeki yeşil küre sallanıyordu. Sanki bunu bana atmaya hazırlanmaktaydı. Korktum ama kadın kolu beni yine sardı ve yine kaosa daldım. Dışarı çıkmak üzere yeniden kapıyı açtığımız zaman dizlerimle mandalı çeken elim titriyordu. Birden çok eski bir korkuya kapılmıştım. Tanrı yıldırımını düşürecek ve ikimizi, İrlandalı kızla beni, yani Havva ile Adem'i yakacak. Tanrı'nın evi, bakirenin gözü önünde kirletilirse cezasız kalınmaz. Birden dışarı fırladım. Ne olacaksa çabuk olsun da kurtulalım dedim kendi kendime. Ama dışarı fırladığımda gördüğüm ve önümde uzayan şey ne mucizeydi. Ne büyük neşeydi. Artık güneş doğmuştu, sis dağılmış, bütün Girit, bir uçtan bir uca çırçıplak, yeşil ve kırmızı parlıyordu, dört yanı denizle çevriliydi. Girit, üç dağı, Levka, Ori, Psiloritis ve Dihtis'le üç direkli bir gemiydi ve köpüklerin ortasında yüzüyordu. O bir deniz canavarı, çok memeli bir deniz kızıydı, dalgaların üzerine sırtüstü uzanmış, güneşleniyordu. Sabah güneşinde yüzünü, ellerini, ayaklarını, kuyruğunu, dik göğüslerini açıkça görüyordum. Hayatımda birkaç kez sevinmişimdir. Şikayetçi değilim. Ama bu, Girit'in tümünü dalgaların üzerinde görmem en büyük sevinçlerimdendi. Döndüm, İrlandalı kıza baktım. Küçük kiliseye yaslanmış bir parça çikolatayı yiyor, umursamadan, rahatça ve aldırış etmeksizin ısırılmış dudaklarını yalıyordu. Castro'ya dönüş acıklı oldu. Artık varıyorduk. Ünlü Venedik surları taştan kanatlı aslanlarıyla göründü. Yorulan İrlandalı kız koluma dayanmak üzere yaklaştı. Ama donuklaşmış gözleriyle kokusuna dayanamadım. Bana yedirmiş olduğu elma ağzımla dişlerimi külle doldurmuştu. Ani bir hareketle yanıma sokulmasına imkan vermedim. Bir şey demedi, benden bir adım geri çekildi, ağladığını duydum. Döneyim, onu kucağıma alayım, tatlı bir söz söyleyeyim dedim ama adımlarımı hızlandırdım. Evine vardığımız ana kadar onunla konuşmadım. Cebinden anahtarını çıkardı, kapıyı açtı. Eşikte durdu, bekliyordu. Başını eğmiş halde bekliyordu. Girecek miyim, girmeyecek miyim? Birçok tatlı, acı, dayanılmaz, merhametle ilgili söz boğazıma takılıyordu. Ama sıkıca ağzımı kapadım, konuşmadım. Yalnızca elimi uzattım, ayrıldık. Ertesi gün Atina'ya gidiyordum. Beni hatırlasın diye ona verecek herhangi bir maymunum yoktu. Onun için bir öğrencisiyle Carmen adında sevdiğim ısırgan bir dişi köpeği gönderdim. 15. Atina. Gençlik tuhaf bir canavardır. Açtır, yemeye can atar ama yemez. Yiyemeyecek kadar utangaçtır. Mutluluğa ulaşmak için basit bir baş selamına ihtiyaç duyar ama selam vermeden ve verilen selamları almadan arşınlar sokakları. Çeşmeyi açıp soymuşçasına zamanın akıp gitmesine izin verir. Canavar olduğunu bilmeyen bir canavardır gençlik. Atina'da öğrenci olarak yaşadığım yılları hatırlıyorum da yüreğim sızlıyor. Bakıyor, görmüyordum. Hayal, ahlak ve üstünkörülükten ibaret koyu bir sis önümü kapıyor ve dünyayı görmeme imkan vermiyordu. Gençlik acıdır ve hor görür. Anlamaz ve insan anlamaya başladığı zaman da gençlik çekip gitmiş olur. Aksakallı, aksaçlı, gözleri yaşlı bir halde doğan, yavaş yavaş, yıllar geçtikçe tüyleri kararan, gözleri gülen, yüreği hafifleyen, artık ölüme yaklaştığı zaman yanakları bir bakirenin yanağına dönüşen, çok hafif, çocuksu bir ayva tüyüyle örtülen Çinli bilge kimdi? Tanrı insanlara acısaydı, insan hayatının böyle bir yol izlemesi gerekirdi. Bir ara Girit'te kaderime karşı baş kaldırmış, kendimi şaraba vermiştim. Başka bir sefer İrlandalı kıza dokunuyordum ama yolum bu değildi. Vazgeçiyor ve utanıyordum. Günah işlemiş gibi yine yalnızlığa ve kitaplara dönüyordum. Gençliğimden ihtiyarlığıma kadar beni kaderimden ayıran her söz ya da davranışın günah olduğunu düşündüm. Benim kaderim neydi? Beni nereye götürüyordu? Aklım henüz ayırt edememekteydi. Ben de kararı yüreğime bırakıyordum. Şunu yap, şunu yapma. Çek git. Durma ve bağırma. Görevin tektir, sonuna kadar gitmek. Hangi son, neyin sonu diye soruyordum yüreğime. Sorma, ilerle. Yalnızken yüreğin deli bozuk, burnu havada dolaşmasını dinlerdim. Arzum ataktı, çevremde görüp duyduklarımdan hiçbiri bu ünlü Atina'da beni doyuramıyordu. Hukuk okulundaki dersler ruhumun gereksinmelerini hiçbir biçimde karşılamıyordu. Meraklarımı tatmin etmiyordu. Arkadaşlarımın kız öğrenciler ve terzi kızlarla yaptıkları eğlenceler bana hiçbir zevk vermiyordu. İrlandalı kızın yedirmiş olduğu elmadan kalan kül hala dişlerimin arasındaydı. Bazen tiyatroya ya da konserlere gider, bunlardan zevk alırdım. Ama bu zevk yüzeyde kalıyor, insanın içine değiştirmiyordu. Dışarı çıktım mı unutuyordum. Yabancı diller öğreniyor, beynimin genişlediğini hissediyordum. Büyük sevinçlerdi bunlar ama gençliğin esrarengiz ılık rüzgarı hemen eser ve bütün bu sevinçler solardı. Kadınla öğrenmenin ötesinde, güzelliğin ötesinde daha farklı, daha iyi bir şey istiyordum ama neyi? Ergenlik çağımın iki yarası sık sık kanıyordu. Her şey boş, değersiz geliyordu. Her şey gündelik değil miydi? Acımasız, görünmez bir el tarafından yaratılmış, dipsiz uçurumların boşluklarında dolanmıyor muydu? Öyleyse, her kızın yüzünü aralıyor ve geleceğin koca karısını görüyordum. Çiçek soluyordu. Mutlulukla gülen ağzın arkasında kafatasının iki çıplak çene kemiğini fark ediyordum. Gözlerimin önünde dünya güçlü, hızlı bir tempoya tutuluyor ve yıkılıyordu. Gençlik ölümsüzlük ister, bulamaz. Uzlaşmaya tenezzül etmez ve gururundan ötürü her şeyi inkar eder. Her gençlik değil, gerçeğin yaraladığı gençlik. Pazar günleri tek başıma gezintiler yapmak hoşuma giderdi. Arkadaşlarla beraber olmak, onların sohbetleri, şaka ve gülüşleri bana kutsal sessizliği didikliyormuş gibi geliyordu. Zeytinliğin içine girerdim, gözlerim serinlerdi. Dağ, çam ve bal kokardı. Geçen herhangi bir köylüyle daralındı, yağlı siyah kalpaklı, sarımsak ve süt kokan bir Arnavut. Bir iki söz ederdim. Sözler yerde yürüyen, toz toprak içinde ve sırf karanlık bir meraktan ibaretti. Küçük muzip gözleri bana yan yan bakar, kim olduğumu ve neden dağlarda dolaştığımı anlamak için ufacık beyinlerini yorarlardı. Casus mu, salak mı yoksa tüccar bozuntusu mu? Sırtımdaki torbaya kaptı kaçtı bir gözle bakarlardı. Ne satıyorsun hemşerim diye soruyorlardı. İncil mi yoksa mason musun? Bir gün tepemde çelik gibi mavi bir kuşun ıslık çalarak uçtuğunu görünce geçen bir köylüye merakla sordum. Ne kuşudur bu sadıç, adı nedir? O omuzlarını kaldırdı. Boşuna uğraşma zavallı, yenmez o. Gün ağrırken uyanırdım. Sabah yıldızı yeryüzünün tepesinde sallanırdı. Himitos'un Atina'da bir dağ. Üstünde çok ince bir kırağı gevezelik ederdi. Hafif, soğuk bir rüzgar yüzümü dondurur, çayır kuşları cıvıldayarak havada yükselir ve ışıkta kaybolurlardı. İlkbahar gelince bir pazar günü kırlarda sürülmüş kırmızı topraklı bir tarlanın içinde gördüğüm çiçek açmış üç kiraz ağacını hatırlıyorum. Yüreğim mutlulukla dolmuştu. O anda güneşte Tanrı'nın elinden çıktığı ilk anki gibi doğdu ve parladı. Saronikos denizi aydınlandı. Ötede Egina sabah aydınlığında çiçeklerle doldu. Sağımda iki kuzguni karga havalandı. Tüyleri bir yayın telleri gibi yankılandı. Bir yanda Homeros'un sözünü ettiği gibi beyaz yeleli, onun ince uzun serin mısralarına benzeyen dalgalar, bir yanda Atina'nın sırf yağ ve ışık olan zeytini, Apollo'nun defnesi ve Dionysos'un sırf şarapla şarkıdan ibaret bağları. Kuru, tek düze bir toprak, güneşten nar gibi kızarmış taşlar, havada dalgalanan mavi dağlar, ışık içinde buğulanıyor, atletler gibi çırılçıplak ve sakin dinleniyorlar. Yürüyordum. Ben yürüdükçe bütün yeryüzüyle göğünde benimle birlikte gittiğini sanmaktaydım. Çevremdeki bütün mucizeler içime doluyor, çiçek açıyor ve gülüyor. Ben de bir yay gibi yankılanıyordum. O pazar günü sabah ışığında tarla kuşu gibi cıvıldayarak nasıl da kayboluyor, sönüyordu. Bir tepeye çıktım, uzakta denize pembe kıyılara, incecik çizilmiş adalara bakıyordum. ''Ne zevktir bu?'' diye mırıldandım. Yunanistan'ın bakir bedeni nasıl da yüzüyor ve dalgalar yükselip güneş bir demet gibi üzerine eğiliyor. Yunanistan taşla suyu alt etti, maddenin hareketsizlik ve kabalığından arınıp yalnızca tadı korudu. Atik'i tanımak için dolaşıyor, tanıyacağımı sanıyordum. Aslında ben kendi ruhumu tanımak için gezmekteydim. Ama boşuna, yüreğimi hoplatan bir yer yoktu. Bu aradığımı bulamadığımın kesin belirtisiydi. Yalnız bir gün, bir öğle vakti onu bulduğumu sandım. Tek başıma Sunio'ya gitmiştim. Yakıcı bir güneş vardı, yaz gelmişti. Yaralı çamlar reçinelerini akıtıyor, hava mis gibi kokuyordu. Bir cırcır böceği gelip omzuma oturdu ve bir süre beraber yürüdük. Tepeden tırnağa çam kokuyordum. Çam olmuştum. Birden çam ormanının içinden çıkarken Poseidon tapınağının beyaz sütunlarını, onların arasından da ışıldayan koyu mavi kutsal denizi gördüm. Dizlerim kesildi, durdum. Güzellik bu diye düşündüm. Kanatsız Nike, zevkin doruğu budur. İnsan daha yukarı ulaşamaz. Yunanistan'dır bu. Sevincim öyleydi ki bir an Yunanistan'ın güzelliğine bakarak iki yaranın iyileştiğini ve geçici de olsa bu dünyanın yaşamaya değdiğini hissettim. Tam tamına da geçici olduğu için. Bu nedenle kızın yüzünde gelecekteki koca karıyı araştırmam doğru değildi. Tersine kızın artık var olmayan tazelik ve gençliğini ihtiyarın yüzünde yaratmak ve canlandırmak gerekiyordu. Atik'in manzarasında gerçekten anlatılamaz ve etkileyici bir büyü vardır. Atik'te insan her şeyin basit, sağlam, dengeli bir uyumu olduğunu sanır. Burada her şey soylu bir güzellik ve huzura sahiptir. Kuru, ince toprak, güzel Himitos ve pendeli sırtları, gümüş yapraklı zeytin ağaçları, çileci ince servileri, taşın güneşteki çapkınca parıltıları ve hepsinin üstünde her şeyi giydirip soyan şeffaf, hafiften hafif, yalnızca ruhtan ibaret ışık. Atik'in toprağı insanı, insanoğlunun ilk örneği olduğuna inandırır. İyi işlenmiştir, az konuşur, fazla zenginlikten kurtulmuş, sağlam, gücünü koruyan hayale dağlar katan bir topraktır. Atik toprağı sertliğin sınırlarına kadar varır ama aşmaz, neşeli, iyimser, ciddi durur. Neşesi romantizmlere kadar düşmez ama gücü de katılığa varmaz. Her şey iyi tartılmış, iyi ölçülmüştür ve erdemler bile aşırılığa ulaşmaz, beşeri ölçüyü kırmaz, tanrısallığın insanı aşacağı yerde durur. Atik toprağı horozlanmaz, nutuk çekmez, melodramik zaaflara kapılmaz, erkekçe, huzurlu bir kuvvetle istediğini söyler, en basit araçlarla aslı olanı formüle eder. Ama bazı bu ciddiyetin ortasında bir gülücük vardır. Kupkuru bir köşede 2-3 tane gümüş dallı zeytin ağacı, taze yemyeşil çamlar, bembeyaz duru derenin kıyısında zakkum ağaçları, mavi siyah, kızgın taşların arasında bir öbek yabani menekşe. Burada bütün antitezler toplanır, birbirine karışır, dost olur ve yüce mucizeyi, uyumu yaratırlar. Bu mucize nasıl oldu? Hoşluk bu kadar ciddiyeti, ciddiyet bu kadar hoşluğu nerede biliyor? Kuvvet kendi kuvvetini abartmamaya nasıl başlıyordu? Elen mucizesi bu olsa gerek. Öyle anlar oluyordu ki Atik'i dolaşırken bu toprağın en yüksek insanlık, soyluluk ve kuvvet dersi olabileceğini hissediyordum. Atik'te yaptığım her gezintiden sonra önceleri neden olduğunu bilmeden Partenon'u görmek, bir daha görmek için Akropol'e çıkıyordum. Bu tapınak benim için bir sırdır. Hiçbir zaman onu iki kez aynı biçimde göremedim. Durmadan değişiyordu. Bana öyle geliyordu ki canlanıyor, hareketsiz durarak dalgalanıyor, ışıkla ve insan gözüyle oynuyordu. Ama onca yıl hasretini çektikten sonra yine de ilk kez karşılaştığım zamanki hareketsiz haliyle bana çok eski bir canavarın iskeleti gibi göründü ve yüreğim dana gibi hoplamadı. Bu bütün hayatım boyunca benim için yanılmaz bir göstergedir. Bir güneşin doğuşu, bir resim, bir kadın, bir düşünceyle karşılaştığımda yüreğim dana gibi hoplar ve o zaman mutluluğun karşısında bulunduğumu anlarım. Yüreğim ilk kez Partenon'un karşısında hoplamadı. Bana aklın, rakam ve geometrinin bir eseriymiş gibi göründü. Mermerleşmiş, yanlışsız bir düşünce. Beynin büyük başarısı bütün erdemlere sahip, yalnız bir tanesinden, en pahalı ve en sevileninden yoksun. İnsanın yüreğine dokunmuyor. Partenon bana 2 ile 4 gibi çift bir sayı olarak göründü. Çift sayı ise benim gönlüme aykırıdır, onu istemem. Ayaklarının üzerinde sağlam durur, durumu iyidir. Yer değiştirmek istemez, tutucu ve memnundur. Huzursuzluğu yoktur. Bütün sorunlarını çözümlemiştir, bütün isteklerini gerçekleştirmiş, rahata kavuşmuştur. Aşırı uyumsuzluk benim yüreğimin uyumudur. O asla yetinmemiştir. Bu dünya şimdiki haliyle hoşuna gitmemektedir. Onu değiştirmek, tamamlamak, daha ileriye doğru itmek istemektedir. Tek ayak üzerinde durur. Ötekini uzatması gitme isteğindendir. Nereye gitmek? Geri kalan bütüne. Bir an durup soluk alsın, sonra yine hızlansın. Bütün eskileri ufalamak, dünyayı gençleştirmek isteyen gençliğin asi yüreği bu sakin, mermerleşmiş sözden hoşlanmıyordu. Ama yaşlı ve dürüst olup öğüdü, yani yüreğin hızını frenlemek istiyordu. Sırtımı Partenon'a çevirdim. Uzakta denizdeki olağanüstü manzaraya daldım. Öğle vaktiydi. Güneşin tepede olduğu an, gölgesiz ve hareketsiz, ciddi, dimdik ve eksiksiz. Bembeyaz şehrin yandığını, kutsal Salami'nin ışıldadığını ve çevredeki çıplak dağların mutluluk içinde güneşlendiğini görüyordum. Manzaraya dalmış, arkamdaki Partenon'u unutmuştum. Attik'in zeytin ormanına ve Saronikos denizine doğru her dönüşümden sonra bu gizli uyum, tüllerini birer birer açarak kafamdaki örtüsünü yavaşça çıkarıyor ve Akropol'e her çıkışımda, Partenon hareketsiz bir dansın parçasıymış gibi çok çok yavaş salınıyor, soluk alıyordu. Bu alışma aylar ve belki de yıllarca sürdü. Sonunda alıştığımda Partenon'un karşısında durduğum ve yüreğimin dana gibi hopladığı günü tam olarak hatırlamıyordum. Önümde yükselen bu şey hem başarı hem akılla yüreğin güzel bir işbirliği hem de insan mücadelesinin üstün meyvesiydi. Uzam fethedildi. Küçük ve büyük arasındaki fark yok oldu. Sonsuzluk, insanoğlunun oyduğu bu dar paralel kenarın içine sığarak dinlenceye çekildi ve zaman da fethedildi. Şu an sonsuzluğa dönüştü. Gözümü güneşle beslenmiş sıcak mermerlerde dolaştırıyordum. O bunların üzerine gidiyor ve ayrılmak istemiyordu. Bakışım bir el gibi saklanmış sırların üzerine açıyor, dokunuyor, yokluyordu. Rakam ve müzik bu derece eksiksiz bir anlayışla birleşmemiştir. Dümdüz görünen sütunların kendilerine emanet edilmiş kutsal alınlıklarını beraberce iyilik ve kuvvetle tutmak için tepelerini gözle fark edilemeyecek biçimde hep birden eğdiklerini gördüm. Atina'da geçen 4 yıllık öğrenciliğimin en büyük sevincinin bu olduğuna inanıyorum. Soluduğum havayı hiçbir kadın soluğu gelip bozmadı. Birkaç dostu sevdim, onlarla birlikte dağlara tırmandım. Yazın da birlikte denizde yüzerdik. Geçici sohbetler yapar, ara sıra eğlenirdik. Bazıları sevgililerini de birlikte getirirlerdi. Ortada bir neden olmaksızın yine gençlik nedeniyle gülerdik. Fazla kuvvetin canlarını sıktığı yorulmamış küçük boğalar gibiydik. Her birimizin önünde ne kadar büyük olanaklar açılıyordu. Dostlarımın gözlerinin içine bakar, güçlerini nasıl kullanacaklarını kestirmeye çalışırdım. İçlerinden biri bir düşünce ya da delilik üzerine konuşmak için ağzını açtığında birden alevlenirdi. Düşüncelerini sürçmeden iğneleyici büyük bir güçle sıraladığını duymak insan için büyük bir haz oluyordu. Ben onu dinler ve kıskanırdım çünkü ben konuşmak üzere ağzımı açar açmaz vazgeçiyordum. Sözler ağzıma güçlükle gelir ve düşüncemi desteklemek için bir girişimde bulunsam bile birden karşıtı olan tez aklıma düşer, ona koşut olarak yalan söylemekten utanır ve hemen susardım. Sessiz, az konuşan ağzını açar ve biz onun adalet sorunlarını bile bile karıştırıp hokkabazlara yarışır bir biçimde çözümlediğini görürdük. Bir başkasıysa büyük örgütçü olup kitlelere hükmederdi. Politikaya karışır, mitingler düzenler, nutuklar atar, hapse girer, çıkar, kavgaları izlerdi. Bu günün birinde büyük bir politikacı olacak diye tahmin yürütürdük. Solgun benizli, sohbeti tatlı, yalnız sebze yiyen, solgun mavi gözlü, kadın elli bir başkası, kokartı beyaz bir zambak olan, ellerden daha temiz ayaklar adlı bir derneği büyük çabalar harcayarak kurmuştu. Ayı sever, o benim biricik kadınımdır derdi. Bir başkası çıt kırıldım, solgun benizli, melankolik, iri mavi gözlü, el parmakları uzun olanı mısralar yazardı. Bu mısralardan çok azı aklımda kaldı. Onları yalnız başıma mırıldandığım zaman gözlerim yaşarır. Çünkü bu genç bir gece Kesariyani Manastırı'nın önünde kendini asmış olarak bulundu. Her biri tomurcuklarla dolu, kendi ruhuna sahip pek çokları daha vardı. Bu tomurcuklar ne zaman çiçek açacak, ne zaman meyve verecek diye düşünürdüm. Ben de kendi içimde hangi tomurcukların açacağını ve nasıl meyveler vereceğini görmeden ölmek istemiyordum. Dostlarımın huzursuz, anlatılamayan bir acı içinde olduklarını görüyordum. Onlara veda etmekteydim sanki. Çünkü zamanın ağaçları aldatan bir rüzgar olduğundan ve merhametsizce ruhları söküp götürüşünden korkuyordum. Atina'dan ayrılırken ardımda iki tane taç bırakıyordum. Birini eskrimde almıştım. Ağır, beyazlı mavili kurdelelerle sarılmıştı. Söylendiğine göre dallar Delfi Vadisi'nden kesilip getirilmişti. Bunun bir yalan olduğunu biliyordum. Herkes de biliyordu ama bu yalan defne yapraklarına parlaklık vermekteydi. Ötekini bir piyes yarışması sonucu aldım. Neden bilmiyorum, günün birinde sırf kara sevda ve tutkuyla dolu bir piyes yazmıştım. Sabah oluyor diye de bir at takmıştım. Aklımca dünyaya daha farklı bir ahlakla daha farklı bir özgürlük getirmekteydim. Yani yeni bir ışık. Jüri üyesi ciddi, sinek kaydı tıraşlı, yüksek kolalı yakası olan bir üniversite profesörüydü ve incelenen bütün eserler içinde benimkinin en iyisi olduğu sonucuna vardı. Ama cüretli cümleleriyle başıboş erotizmden korkarak kimi yerleri makasladı. Şaire defne tacını veriyoruz diye bir sonuca bağladı ama onu bu ciddi mabetten uzaklaştırıyoruz. Ben orada üniversite amfisinde bıyığı terlememiş, deneyimsiz bir öğrenci olarak duruyor ve dinliyordum. Kulaklarıma kadar kızardım, kalktım, jüri masasının üstüne defneli tacı bıraktım ve oradan gittim. Dışişleri Bakanlığı'nda görevli bir arkadaşımla birlikte o sıralarda Avrupa'ya yapacağımız gezinin planlarını hazırlıyorduk. Bir gün bana, "Eskrimden kazandığın defne tacını da yanına al," dedi. "O kuzey iklimlerinde defne bulamayız. Oysa bu sana soğan yahnisi için gerekecek." Aradan yıllar geçti. Tacı hep duvara asılı saklıyordum ve sonunda hayalimiz gerçekleşip de arkadaşımla birlikte Almanya'ya gittiğimiz zaman yanıma aldım. 2 yıl sonra bütün defne yapraklarını yahnide yemiş bulunuyorduk. 10. ayrımın sonu. Sayfa 143.